Hepinize merhaba, Otodidak Podcast'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum, yapay zekanın aydınlık yüzü, medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol. Fırçasını makinelerin hafızasına daldırıp kamuya açık alanlarda dijital eserler yaratan, verilerin içine saklanmış ortak belleğimizden büyüleyici bir sanat ortaya çıkaran, insan, mekan ve makinenin kesişim noktasında insanlığımızın anlamını ve hayal gücümüzün sınırlarını sorgulayan bir vizyoner. Refik'le bugün kafa açan çok şey konuştuk. Daha doğrusu o güzel güzel anlattı ve ben keyifle dinledim. Hayatlarımızda hala yeni sayılabilecek bu yeni dijital sanat formunu, makine zekasının getirdiği sonsuz olanakları, öğrenmeyi öğrenmenin önemini, çocuk merakımızı saklı tutmayı, dijital esenlik, data, bellek ekseninde dönen sihirli ilişkiyi ve yeşil ışıklar yakan dönüm noktaları üzerine konuştuk. Bugün yepyeni şeyler öğrenmek için harika bir gün. Sizi Refik Anadol'un sonsuz olasılıklı ve çok boyutlu dünyasıyla baş başa bırakıyorum. Refik merhaba, Otodidak Podcast'e hoş geldin. Nasılsın?
Teşekkür ederim, sen nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Çok yoğun olduğunu biliyorum ve özellikle de bu ara bir TED Talk'la uğraşıyorsun. Bilmiyorum, bu gizli bilgim ama istiyorsan.
Yok, tamamen kamusal bilgi. Artık.
Şimdi çok alışılmışın dışında bir mesleğin, bir uğraşın var. Geleneksel anlamda bildiğimiz sanatın dışında bir sanat icra ediyorsun. Sen kendini tam olarak nasıl tanımlıyorsun? Hem bu teknolojiden anlayan insanları hem de anlamayan insanları.
Aslında medya sanatlarıyla ilgilendiğim için kendimi medya sanatçısı olarak görüyorum. Ama bu yeni kelimesinden uzak bir kavram. Yani yeni medya tamamen bunun böyle daha popüler bir basitleştirme yeteneği olan bir grup insanın attığı bir kelime. Ama ben medya sanatçısı olduğumu ifade ediyorum. Çünkü medyanın herhangi bir, yani mecranın herhangi bir yöntemini, herhangi bir formatını kullanabiliyorum işlerimde. Ve aynı zamanda yönetmenim. Çünkü sadece tek başıma değil, bir grup insanla beraber hayallerimi gerçekliğe ulaştırmaya çalışıyorum. Aynı zamanda UCLA'de Design Media Arts, Tasarım ve Medya Sanatları bölümünde son 5 yıldır ders veriyorum. Hem akademik çalışmalarımı, araştırmalarımı UCLA çatısı altında ve bir kısmını da stüdyomun altında yapıyorum. 12 kişilik bir ekibimle beraber hayalleri gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorum. Ama çok daha kabaca işlerimde veriyi pigment olarak kullanmaya çalışıyorum. Ve bunu yaklaşık 9 yıldır yapıyorum. 2011 yılından bir ilk ürettiğim veri heykelinden bu yana bu fikre sıkı sıkı sarılmış bir haldeyim. Ve son 4 yıldır da makine zekasıyla, düşünen bir fırça ile mimari tuval olarak kullanarak hayalleri yine gerçekleştirmeye çalışıyorum.
Çok enteresan, onunla ilgili soracak şeylerim var. Şimdi sen güzel sanatlar eğitimi almış bir insansın. Yaptığın bütün çalışmalar dijital ortamda değil mi? Öncelikle bir bundan emin olmak istiyorum.
Evet.
Şimdi sen 9 senedir bunu yapıyorsun. Fakat senin çocukluğunda sen kendi geleceğinle ilgili hayaller kurarken bu teknolojiler yoktu. Ya da örnek olarak alabileceğin kimse de yoktu. Bunları yapmanın yolu sende nasıl açıldı? Yani ne gördün de güzel sanatlarda kalemi fırçayı bırakıp dijitale yönlenmek sana daha cazip geldi?
Burada düzeltme yapmam gerekiyor. Çünkü güzel sanatlar değil, görsel iletişim tasarımı okuyabildim. Aslında arada çok ciddi bir fark var. Çünkü görsel iletişim tasarımı zaten dijital mecralar üzerinden bir öğretim, eğitim sistemine dayalı. Dolayısıyla hakikaten çizim yapmayan bir insan, kalem kullanmayan bir insan, gerçekten nerd bir zihin sadece klavye ve mouse'la hayatını idare ettirebilir. Ve de tabii ki ekranla.
Ama elin kalem tutuyor sanıyorum, mu peki, sen onu söylesene.
Tutuyor yani mecburen.
Gerçekten.
ama yapamadığım zaman şimdi robota çizdiriyorum mesela bazen. Daha iyi yapabildiğini gördüğüm her şeyi makineye bırakmaya çalışıyorum. ama sanıyorum en zihnimde, hatıralarımda keskin yeri olan... Bir kere öncelikle belki de şunu söylemek lazım. Ailemde çok fazla öğretmen var. Teyzemler, halam, amcamlar. Ya çok akademik ve çok eğitmen bir aile içerisinde büyüdüm. Dolayısıyla öğrenmeyi çok küçük yaşta öğrendim. Çünkü bu bir ailenin aslında kültüründe olan bir şey. Yani bilmiyorum demek çok kolay bir şey değil. Yani bir şey öğrenmemiz muhakkak hep gerekiyordu yani. Birileri bir şeyi öğrenip diğerine anlatmasından keyif aldığı bir kültürden geliyorum diyeyim.
Ne kadar güzel.
Ve 8 yaşındaydım. Annem çok klasik bir şekilde hani çalışan bir birey olarak, ebeveyn olarak diyeyim. Düzenli olarak eve VHS kasetler alıyor ve bizim eski yaşadığımız Baltepe'de İstanbul'daki evimizin karşısında efsane bir hem video kaset kiralayabildiğiniz hem de oyun kiralayabildiğiniz bir dükkan var. Enteresan bir kürasyon. Hani bu çok gerçekten nerd bir insanın yürüttüğü bir
Hayalindeki
mekan diyeyim.
yer.
Yani, hakikaten o hani çocuklukta gideceğin neresi en iyi yerdesen o işte oyunları aldın ki filmleri bulduğun yer yani. Oradan böyle her hafta sonu gelen filmlerin bir tanesi Blade Runner, Bıçak Sırtı. Ridley Scott'ın bilim kurgu şaheseri. Aynı zamanda Philip K. Dick'in efsane yazdığı hikayenin de biraz daha hani başkalaşmış, Hollywoodlaşmış bir versiyonu. O gördüğüm ilk zihnimdeki aslında hayal gücünün, gerçek gücünü hissettiğim günler. Yani yapay zekayı ya da bir makinenin bir hatırayla düşünebilme, üretebilme ihtimalini o yaşlarda çok uzaktan anladım. Aynı yıl ilk bilgisayarıma sahip oldum. Commodore 128. Gerçek bir oyun.
Ay.
Hala galiba nerdiyim. Oyun oynamayı bırakmadım. Ve
Kaç yaşındasın burada?
8-9 arasında ilkokul hediyesi olarak gelen bir makine bu. Hani ilkokula başlamak bir hediyeye
Tamam.
dönüşmüştü. O hediye de hakikaten kafamı açan objelerden biri hayatta. O zaman galiba işte load type yazıp hani bir oyunu açabilmek, makinenin aklında bir mekan olduğunu anlayabilmek, ciddi miktarda televizyona bakıldığı zaman yeni bir mekanın aslında orada olduğunu, arkasında olduğunu tahayyül edebilmek. Bunlar galiba ilk adımlar ama bunların hiçbiri tabii şey değildi yani. Çok anlamlı değildi o yıllarda. Daha sonra hani minik minik anlamlar üstüne girdi ve sinema her zaman sanıyorum ilk hayal kurmamı her zaman tetikleyen bir mecra yani sinemanın tamamı diyebilirim ama bilim kurgu özellikle daha fazla.
Peki yani bu 9 sene önce yaptığın ilk projenin tohumlarını ne zaman ilk görselleştirmeye başladın? Yani bu datanın sanat yapmak için kullanılabileceği eğer bilmeden konuşuyorsam cahilimi hoş gör lütfen. Daha önce yapılmış bir örneği var mı? Yani nasıl böyle bir projelerle gelmek aklına geldi?
Şimdi 2008 yılında aslında kafamı açan çok nadide bir etkinliğe katılma şansı elde ettim. Medya mimarisi diye geçen, yani Media Architecture İngilizcesi. Bir grup mimarın Berlin'de bir araya gelip geleceğin mimarisini tartıştığı bir ortam, bir forum diyelim. Ve burada özellikle bu alan tabii ki sanat olmasa da yapıların dış cephelerinde var olan ekranların, projeksiyonların, LED ekranların daha anlamlı kullanılabilme ihtimalini tartışan bir grup insan, bir sempozyum Berlin'de yapılıyordu bu. Avrupa'nın birçok yerinden çok çok harika insanların bu konuyu bayağı etik olarak, teknik olarak tartıştığı bir ortamdı. Orada benim kafamı açan muazzam bir şey oldu. Lev Manovich diye yine çok ünlü bir teorisyen kendisi. Özellikle bu sosyal mecralardaki insanlığın ve toplumun genel olarak veriyi ve hafızayı kullanma yöntemleri üzerine harika spekülasyonlar yapan bir insan. Orada çok güzel bir şeyden bahsediyordu. Bir mimar ve bir sanatçı eğer bir araya gelebilirse görülemeyeni görülür kılabilir ve aynı zamanda göremediğimiz sinyalleri, veriyi onlara dair şiirsel ve bir politik kalıba sokma ve tekrar mekanı yorumlama şansı verebilir demişti. Bu cümle o kadar o
Vay be.
anda artık yani derin bir kimsenin belki umurunda olmadığı bir cümle gibiydi. Yani hiç kimse böyle şaşırmadı. Ama ya o günden sonra hayatım çok değişti yani. Çünkü çok doğru bir şey söyledi. Çünkü mimarlık yani yanlış anlaşılmasın ama bence bazen sıkıcı bir mecra olabiliyor. Çünkü fizikselliğin gerçekliğiyle uğraşıyor. Ha tabii ki fonksiyon, kültür ve daha birçok anlamlı şeyle bezenebiliyor. Anlamlanabiliyor ama yine de özünde yani cam, metal ya da beton var yani.
Çok
Hani
sıkıcı.
fiziksel bir gerçeklik var. Ve bence bu materyaller
Ya.
sıkıcı materyaller.
Resmen senin yaptığın şeyin kelimesi kelimesine bir tanım sunmuş altın tepsiyle önüne gibi geliyor kulağa. Sen şimdi böyle söyleyince.
Kesinlikle.
Hazıra konmuşsun gibi olmuyor.
Yani kesinlikle, ama oradaki yapı aslında herkesin yaptığı bu. Yani o akımın içindeki herkes bunu yapıyor. Yani medya cephesiyle uğraşan insanlar gerçekten de görülemeyeni görülü kırmaya çalışıyor. Fakat bu hissiyat bence tek benim peşinde olduğum bir şey değil. Bence birçok sanatçı bunu yapmaya çalışıyor. Yani Monet'in bir görmediği ama hissettiği atmosferi çizebilme ihtimaliyle görülemeyen bir Wi-Fi ya da Bluetooth sinyalini görselleştirmek arasında sadece ki tek fark teknik. Ama niyet aslında aynı. Dolayısıyla hani görülemeyeni görülür kılma hissiyatı sanırım çok eskiye dayanıyor. Ama elimizdeki mecra ve teknoloji bunu sadece daha ileri götürmeye çalışıyor. Bir de benim için galiba burada en hakikaten içimden en çok motivasyonu yükselten düşünce sistemi gerçekten yapılmamışı yapabilmek. Gidilmeyene gidebilmek, görülmeyeni görebilmek. Böyle bu çok çocukça bir hisset olur. Hani böyle ailede, yani bilmiyorum, bir geziye gittiğinizde o hani en önemli çocuk vardır ya, bunu gördün mü, burayı gördün mü, buraya baktık mı, burayı keşfettik mi, hadi buraya gidelim. Hani o galiba hep o insan olmak mı yani? Hani kaybolan da olabiliyorum ama bir şekilde hadi şuraya gidelim hissiyatı yani. Çok çocukça yani aslında. Çok. Ama arkası çok doluymuş o aslında hislerin.
Süper. Şunu merak ediyorum. Bir şekilde ben gündemi takip etmeye çalışıyorum. Hani sanat dünyasını takip etmeye çalışıyorum ama yaptığın şey gerçekten çok farklı. Bu yolda ilerlerken yani kendi yolunu çizme şeklinde ilerledin ya hani daha önce yapılmamış olanı yapmak, hayal etmek. Bu yolda giderken senin hayatını kolaylaştıran şeyler ne oldu? Yani ne olmasa yapamazdın? Tanımlayabileceğin şeyler var mı böyle?
Tabii yani aslında bazen hayaller özellikle bu mecrada ve bu düzlemde çok anlatması da anlaşılması da zor olabiliyor. Bir kere anlatabilmek ve anlaşılabilmek hakikaten başlı başına büyük bir zorluk. Ama özellikle 2011 yılındaki bu Alper Derinboğaz'la beraber Yapı Kredi Kültür Sanat'ın cephesine yaptığımız hayal hakikaten o ilk aslında ateş diyebilirim. Daha öncesinde 2009 yılında Ali Can Aktürk'le beraber Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı mezuniyet projesi olarak bir proje yaptık. Emre Olat'ın Santral İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi cephesine bir projeksiyonu uygulama ortaya çıkardık. Bu tabii Türkiye'de ilkti ve Avrupa'da da ilk jenerasyon bir hayaldi. Dolayısıyla onun kendi başına böyle bir aurası vardı. Hem benim üzerimde hem mimari üzerinde Türkiye'de tartışılabilecek sonunda bir gerçekten ışığı materyal olarak kullanabilen mimari datayı, mimari veriyi tekrar mimariye yansıtabilip onu bir daha yorumlama ihtimalini konuşabilmek bile çok enteresandı. Bu gerçekten çok ciddi bir motivasyondu diyelim, yenilikti. 2 yıl sonra da veriyi kullanabilmek, bu arada 2009-2011 arasında da Avrupa'da çok proje yapabilmek. İşte Ars Electronica'dan, işte Sanağlar'ın harika yapısı, Esenwerder'de tasarım okulu binaları ve Avrupa'nın daha birçok yerinde farklı binalar hep projeksiyonla bir şekilde artırılmış gerçeklik gibi hayata geçirebildim. Onlara bir şekilde bir ışıkla hayal bir hayat verebilmiştim. Ama veri yani İstiklal Caddesi üzerindeki yani bir caddenin hayalleri, hatıraları, bir şehrin belleğinin ciddi bir kısmı. Yani İstiklal Caddesi bir bence toplumsal belleğimizin muazzam bir yeri var. Yani sıkıntılarımız, sevinçlerimiz, hayallerimiz, olan olmayan her şeyi bir şekilde ifade edebildiğimiz bir cadde. Ve bu caddenin seslerinin bence kümülatif toplamının içerisinde yatan verinin anlamı çok büyüktü. O yüzden biraz daha böyle hani oradan başlamaktı hayali. O hayali gerçekleştirmek için tabii ki Alper'in desteği ve öğrenmenin desteği yüksek ama eğer mesela küratörümüz ve destekçimiz Tülay Güngen olmasaydı, o hayal gerçek bence olmasaydı literatüre geçebilecek bir proje olmayacaktı. Ve sırf o açılışta çok enteresan bir şey oldu. Emindim yani şu an o günler şeyi fark ettim. Yani kapasitemin maksimumuna yani hayal gücümün sonuna ulaştığımın Türkiye'deki teknolojik yapılabilecek hayalin de sonuna ulaştığımın farkına vardığım bir hafta. Böyle bir farkındalık haftası diyeyim. Ve şey emindim yani tamam budur. Yani tutkum bu, hayalim bu. Her sabah kalktığımda yapmak istediğim şey de bu. Ama bunu nasıl derine inebilirim? Nasıl bunu 6 hafta değil de 6 ayda yapabilirim? Nasıl bunu bir yıla yayabilirim? Araştırabilirim? Bunu anlayabilirim? Bağlamını, nedenini, niyetini, geleceğini sorgulayabilirim diye düşünüyordum. Ve o gün aslında kararı verdim yani. Tamam buysa bu yapacağım alan. Bunun stüdyosunu açmak, bunu okumak, ve kahramanlarımı takip etmek gibi bir hissiyat vardı ev içinde zaten. Ve Amerika yolculuğum da o şekilde oralarda belli oldu.
Ne zamandı bu?
Kaç 2011'in zaman? Kasım ayında İstanbul Bienali sırasında kararımı vermiştim. Yani tabii ben Amerika'ya gidiyorum. Neden Amerika olduğunu da anlatabilirim çok hızlıca. Çünkü Avrupa'da ve Asya'daki okullara baktığımda belli bir niyetim olan, özellikle teknolojiyi gerçekten çok derinden kullanmak istediğim için tabii ki Silikon Vadisi'nin ve özellikle tabii ki Silikon Vadisi'nin yani dünyadaki etkisini yani hiç şüphesiz herkesin fark ettiğini tahmin ediyorum. Bu teknolojinin çıktığı yere yakın olmak ve o teknolojide neler yapılabileceğini daha belki ürün olmadan neler yapılabilir hayali hep vardı. Hani bu bir, o da bir hayaldi diyebilirim. Ve bir yandan da mimari olarak tabii ki Kaliforniya, Los Angeles, burada işte Tom Main, Frank Gehry ve daha birçok akımın öncüsü zihinlerin de olduğunu çok iyi biliyordum. Ve bir yandan da ışık ve mekan üzerine düşünen insanları da farkındaydım. 1970'lerdeki Robert Irwin, James Turrell, Dan Flavin gibi hero'lar, yani kahramanlar da buradan çıkmışlar. Ve bu şehirde bir şey var diyordum yani. Hani.
Evet, başka bir yere gitmek çok anlamlı olmayacaktı herhalde. Süper. Peki şunu çok merak ediyorum. Şimdi data ile uğraşan bir insansın ve sanatın ne kadarına müdahil oluyorsun? Datadan sanat çıkmasını nasıl sağlıyorsun? Orada ne kadar senin şeyin var, etkin var demeyeyim de bana çok karışık geliyor yani orası.
Tabii yani aslında tekrar hatırlatmak istiyorum, ben bir bilgisayar bilişimcisi değilim, sadece bir sanatçıyım ve kendi kendime öğrenmeyi öğrenmiş biriyim. Dolayısıyla bir bu alanda uzman olduğumu iddia edemem ama alanda olan biteni anlayan bilen bir kişi gibi yaşamaya karar vermiştim. Bunu şöyle anlamıştım. 2011 yılında beri yaklaşık şu an belki 10 yıla yaklaşan bir sürede VVVV isimli 4V'den oluşan bir program kullanıyorum. Bu görsel programlama dili. Yani bir satır kod yazmadan dahi çokça karmaşık bir fonksiyonu, bir bilinmez bir denklemi, rakamsal bir beklentiyi makineyle üretebiliyorsunuz. Yani algoritmik düşünce yöntemlerinin tamamen hepsi bloklaşmış bir halde ve yarattığınız dünyaya bir şekilde adapte edebiliyorsunuz. Aklınızdaki o konsept neyse, bilişim konsepti. Bu benim çok kafamı açan bir yöntem oldu. Yani sadece veriye, rakamlara olduğu gibi bakmak değil de bu rakamlardan başka ne çıkarılabilir? Yani şunu çok iyi biliyoruz ki veri kendi içinde bir artık alfabe, bir dil ve bu sembiyotik dilin bir şekilde makineler arasında kullanıldığına eminiz. Bu dil bir sistem yaratabiliyor ve bu sistemi de biz kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla verinin kendisi zaten başlı başına bir anlam olmaya başladı. Bayağı oldu yani. Benim buradaki hayalim verinin kendisinin ne olduğundan değil de verinin hayata katkısını ve anlamını ifade eden en başta zaman kavramına bakabilmek. Çünkü veriye baktığımız zaman aslında bir yani kalp atışı gibi anlayabiliyoruz. Yani eğer işte bu atıyorum bir Wi-Fi sinyali ise, LTE 5G sinyali ise arada inanılmaz bir zaman farkı var. Yani milisaniye cinsinde fark var. Ya da bir rüzgar verisi ise bu eğer, rüzgar verisinin 20 saniyede bir toplanması bir uçağın sağlıklı inmesine yarayabiliyor. Ya da bir Twitter datasıysa bir şehrin yarım milyonluk tüm hayallerini ya da hatıralarını alabiliyorsunuz. Gibi gibi. Yani verinin aslında çok farklı boyutta evren, kendi evrenleri olduğunu fark edebilmek benim kafamı çok açmıştı. Benim burada hayalim bu yaşayan organizmanın ya da sistemin karşılığı olan bu rakamlardan kendisinin dışında başka ne yapılabilir? Kendisinin anlamını bozarak da neler yapılabilir? Ben bu arada şunu çok rahatça söylüyorum. Belki bu genelde bazı insanları da rahatsız ediyor. Stüdyomuzdaki en büyük hayalim şuydu zaten. Yani herkesin her şey ve her zaman olabilme ihtimali. Mimar değilim ama mimar olmayı hayal ediyorum. Şu an bir saat mimar olmak istiyorum. Sinir bilimci değilim ama iki saat sinir bilimci olmak istiyorum. Ve o mental yapıda ve o duygusal yaklaşımda, etik yaklaşımda bulunabilmek istiyorum. Yani bir şekilde kendimi, kendi bilincimi bir şekilde değiştirebilmek istediğimi hep hayal ediyordum. Ve buna benzer bir stüdyo ortamı yarattım. Ekosistem yarattım mesela. Bu şuna yaradı. Dolayısıyla veri nasıl hani aman veri değişemez, veri olduğu gibi kalmalı, veri dünyanın en gerçek şeyi diyen insanların da karşısında neden ki sorusu ortaya çıkmaya başladı. Yani sonuçta veri dediğimiz şey aslında çok gerçek bir şey olsa da ki bence veriler bir hatıralar. Sonuçta bir makinenin hatırası da olabilir. Bir insanlığın da hatırası olabilir. Sonuçta sevdiğimiz, yorum yaptığımız, paylaştığımız her şey şu an bir yere gidiyor. Bir yerde bir şey oluyor yani. Bir yerde saklanıyor. Peki bunu nasıl saklandığını ve nasıl kullanabileceğimizi biliyor muyuz? Sanmıyorum. Ya daha birçok soru var tabii bu veri ve çevresindeki etik dünyayla ve çok önemli olan bir şey belki de İnsanlığın binlerce yıllık geçmişine baktığımız zaman bir şey kaydetme hissiyatı. Yani anılarımız, hatıralarımız ya da tarihin bellek olabilmesi için gereken tüm yazıt denemeleri bile hani yeniden düşünmeye başlanıyor. Çünkü başlı başına bir yeni bir konsept gibi gözükse de insanlığa aslında son derece anlaşılabilir bir yöntem. Bu beni çok etkilemişti yani veriyi buradan çıkartabilmek, bu bağlamdan çıkarabilmek biraz. Ve sonunun içinde aslında bir serendipity, Türkçesini tam bilmiyorum ama hakikaten şöyle anlatıyorum. Benim için sanat insanoğlunun hayal gücü görebilme kapasitesi ve bu kapasiteyi sonuna kadar kullanmak benim görevim olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda eğer insanlığın hayal gücü görebilmesi için eğer aklımın en uç noktasına gidebiliyorsam teknolojinin de en uç noktasına gidebilmem gerektiğini düşünüyorum. İşte teknolojinin en ucuna gittiğimde, hayal gücünün en ucuna gittiğimde bu ikisinin ortasında bir şekilde ortaya çıkan hayallerin bir şekilde insanlığa anlamlı olabilme ihtimalini araştırıyorum aslında. Ve tam burada veriyi unutmak, yok etmek, yani yok saymak imkansız bir şey. Çünkü verisiz şu an insanoğlu birbirine hemen hemen konuşamaz bir halde. Biz bile şu an veriyiz birbirimize karşı. Dolayısıyla bunun farkındalığı diyelim.
Tam o noktada sana şeyi soracaktım. Özellikle yaptığım projelerin isimlerine baktığım zaman, onların açıklamalarına baktığım zaman hep böyle hatıralar, rüyalar, insan olmanın anlamı gibi şeyleri sorguluyorsun. Aslında birazcık o veriyi insanileştirmek ya da zaten aslında o veriler zaten insani bir şey ve sen o tarafına mı eğilmek istiyorsun? Onu mu söylüyorsun?
Kesinlikle. Aynı zamanda şunu da çok iyi fark ettim. Yani insan, makina ve mekan arasında bir ilişki 20. yüzyılda tamamen damgasını vurmuş bir halde. Yani bir insanın makinasız ve mekansız var olabilme ihtimali yok denecek kadar az. Hatta mekansız yok denecek kadar.
Yandık o zaman.
Yani doğadan nasıl korunacağız değil mi? Doğana insan varmış, yağmur yağmasın, tayfun olmasın demeyecek. Ama şunu çok eminiz ki yani insan ve mekan arasında makina girdiği zaman bu sembiyotik yeni ilişkideki anlam ve kavram çok heyecanlı olmaya başlıyor. Ve bunu mimarlık kendisi bence yetmiyor. Yani mimarlığın bu ilişkiyi çözebilme ihtimali düşmeye devam ediyor. Ama sinir bilim, yapay zeka ve yani felsefe de girebiliyor, antropoloji de, arkeoloji de girebiliyor. Yani her şey birbirine yani girmek zorunda ki daha anlam derinleşebilsin ve bu kavramlar daha hayal gücümüzü besleyebilir hale gelsin mi diyeyim artık ya da daha derinleşebilme ihtimali mi? Ama galiba bütün hepsini bağlayan soru yine benim için çok daha basit aslında ya da zor aslında. 21. yüzyılda insan olmak ne demek? Yani bu soruyu o kadar değerli buluyorum ki ve bu bence öyle bir şemsiye ki, zihinsel bir şemsiye ki sanki hemen hemen tüm düşleri, tüm hayalleri ve fikirleri barındırabilme ihtimali var gibi geliyor. Kolay kaçmak olarak söylemiyorum. Sadece derinleşmek adına söylüyorum. Ve bunun altında şeyi fark ettim. Mesela küçüklüğümden beri aslında bilim kurgunun içinde yatan heyecan veren şeylerden bir tanesi bir insanın bilişsel kapasitesi. Yani bizim düşünebilmemiz, hayal görebilmemiz, rüya görebilmemiz, hayalleri içine girebilmemiz ya da hatırlayabilmemiz. Yani çok temel prensip belki artık motorlaşmış deneyimlerimizin altında yatan kavramlar ve sistemler çok etkileyiciydi. Yani hatırlayamıyorsak geçmişimiz yok. Rüya göremiyorsak tahminen geleceği öngörme yetimiz çok düşük. Geleceği hatırlayabilme ihtimali tamamen artık mantıklı. Çünkü elimizdeki teknoloji artık sadece bir bilim kurgu değil, gerçekten de yakın geleceğin yakınına gidebilmemizi sağlayan bir halde. Ya bu muazzam bir ilham. Bunu değerlendirmemek benim için çok üzücü olur diye düşünüyordum hep küçükten beri.
Peki şunu merak ediyorum. Bütün bu datanın içinde hep insani olan tarafı görüyorsun ama kendi akıl sağlığını korumak adına ya da tamamen başka bir savunma mekanizması da olabilir. Bu datayla, bu makine zekası dediğin şeyle aranı sınır koymak zorunda kaldığın zamanlar hissediyor musun? Uzaklaşman gerektiğini hissettiğin zamanlar oluyor mu?
Tabii ki %100. Özellikle ya şöyle çok daha kısaca belki şey anlatmam gerekiyor. Daha iyi anlaşılması için zamansal çizginin. 2012 yılında UCLA'daki çalışmalarımda en başından beri emindim yani. Mesela gittim Frank Gehry'nin buradaki Disney Hall binası var. LA Philharmonic Orkestrası'nın ev sahipliği. Bizdeki belki AKM'ye benzer bir yapı. Kültürel bir yapı. bu binayı çok emindim yani. Araba kiralayıp gidip gördüğüm ilk yapı Los Angeles'ta. Yani bavulumu koydum eve, yurda ve ilk yaptığım şey hakikaten araba kiralayıp gitmekti yani. Uçak gecenin bilmem kaçındaymış ama git o hayaldi yani. Ve mesela onu gördüğüm zaman yapıyı, saat bu arada 1.45 mi 2'ye yakın bir saatti ve yapı o kadar karanlık, bir tane insan olmayan korkunç bir yermiş. Downtown Los Angeles yani. O hayallerdeki Blade Runner'daki uçan arabalar, parlayan harika yapılar falan hiçbiri yoktu yani. Gayet hayal kırıklığıydı ya açıkçası. Ama o yapının bir gün rüya görebilme ihtimali, hatırlayabilme ihtimali aslında yani hani o bilişsel kapasitemizi ekleyebilmek bir yapıya. Yani yapıları bir gün bunları çok kullanabiliyor olma ihtimali o gün vardı aklımda yani. Ve bunu gerçekleştirmek için yani bir hayali gerçekliğe dönüştürmek benim için başarının tanımı. Ben başka bir şeyle aslında ilgilenmiyorum. Herhangi bir hayal hayatımda başarıya ulaşabilmesi için gerçekliğe dönüşme ihtimali. Ve bu tabii bazen çok zor oluyor. Çünkü hayallerimiz çok zorlayıcı olabilir. Ve bu zorlayıcılık da hayata bir baskı kurabilir. Yani ben 2016 yılında Google ekibiyle, ki dünyanın en iyi yapay zeka mühendislerinin içinde olduğu bir ekiple çalışma fırsatı bulduğum zaman kendimi zorlamayı seven bir insandım. Yani dedim ki bu adam bu arada Ian Goodfellow, GAN diye bir algoritma kullanıyorum işlerimde. Yani makinenin rüya görme simülasyonunu yapan bir algoritma. Generative Adversarial Network diye geçiyor. Kendisi bu algoritmayı bulan kişi. O zaman Google'daydı, önce OpenAI'daydı. Şu anda Apple'ın Deep Learning'in başındaki kişi. Ne yapmak? Böyle konuşuyoruz yani. Sohbet ediyoruz. Dedim ki ya ben bir sanatçı olarak elimdeki tuttuğum fırçayı makinenin aklına, bilincine batırıp bu bilinçle boyamak istiyorum dedim. Boyadığım şey bir yapı olabilir, bir ekran olabilir ama bu boyayı yapmak istiyorum dedim de hiç kimsenin yüzünde garip bir ifade olmadı. Gayet gibi bir şey oldu. Yani orada fark ettim. Hani hayal kurabildiğimizde karşımızdaki insanlar ya çılgın mısın? Olmaz. Hani böyle aksi, durduran, duvar kuran değil. Tam tersine evet yani bakalım tabii gibi oldu. Şimdi bu şunu hissettirdi. Tabii ondan önce de 2013 yılında yine Microsoft'un Seattle'da Bill Gates'in de içinde olduğu bir ekibin karşısına çıktım. Beyaz bir şortumla. 8 dakikanız var. Dünyanın en iyi okullarından kürek takımı geliyor bir araya ve herkesin böyle bir hayali var. Ve bu hayaller genelde ürünler yani. Sıkıcı ürünler diyeyim ben onlara. Çünkü bir şekilde yapay zeka falan kullansa bile sıkıcı bir ürün yani. Ve Microsoft her sene bu en iyi fikirleri sahnede 8 dakika dinliyor. Buna elevator pitch, asansör sunumu mu deniyor galiba. Orada 8 dakikanız var işte. Orada hayalinizi anlatıyorsunuz. Eğer olur da rezonate ederse birileriyle o hayal gerçeğe dönme ihtimali var. Ben de sonuncuyum. Çıktım dedim ki bir bina rüya görebilir mi? Bir bina hayal görebilir mi dedim. Meğer o bina ve o mekanda hani Bill Gates varmış ve daha birçok ünlü düşünür ve buluş sahibi kişi varmış. Ve o gün hayatım değişti çünkü hem o gün o kadar ürün hayali MIT, Harvard, Carnegie Mellon arasında bir sanat hayali olan birinin hayali ödül aldı. Bu çok enteresan bir şeymiş. Normalde olan bir şey değilmiş. İkincisi bir bina rüya görebilir mi sorusuna hadi canım diyen, yani bu arada bunu yapanlar mentorlarım, profesörlerim, hani birçok insan Los Angeles'ta. Ya bir anda ertesi gün şehre döndüğümde hani bakın bu ödül, bakın bu bunun karşılığı olan meblağ, çünkü çok büyük bir araştırma fonu veriyorlar. Yani ve ertesi günde Frank Gehry'den LA ile herkesin bir anda cevap vermesi e-maillerine. Artık galiba öğrenci projesi değil bu. Galiba gerçek olabilir. Ama iki hafta önce de aynı hayaldi yani. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle şeyler mental olarak tabii çok zorlayabiliyor. Çünkü bir hafta önce karamsar, imkansıza yakın, duvarlarla çevrili bir gerçeklik. Bir hafta sonra yollar açılmış, ışıklar koyulmuş ve artık hani tasarlanması gereken bir gerçeklik. Bu tabii çok zor bir mental yapı. Yani dediğim gibi. Ha bu arada gerçek olsa bile 2014'te mezun oluyorum. Hayal gerçek olmuyor. Ve içimde bir ukde var. Yani 2014 yılında yani fikren bu projeksiyonu yapmak, bu binayı hayal gördürmek, o bilim kurgu gerçekliği yaratmak var. Ama LA Phil diyor ki bunu niye yapıyoruz? Ya bu çılgın bir proje ve bunu neden 2014 yılında yapalım ki diyor. Bunu beklememiz lazım diyor. Bu sefer o kadar büyük bir öğrenme ki yani aslında şunu demek istiyorum. Bu yolculukta çok fazla hata var. Çok fazla yanlış var. Yani mesela çok mantıklı bir soru. Evet ya niye yani? Neden bu projeyi bu kadar yatırımı yapmak? Neden? Ve bu soruyu sormamış olmak, yani tabii ki sordum ama cevabını bulamamış olmak büyük bir sıkıntıydı. Sonra 2018 yılı, 2017 yılında bir telefon geliyor ve diyorlar ki Aslında 100. yılımızı kutlamak için sıkıcı bir havai fişek gösterisindense 100. yılımızı bir sonraki yüzyıldaki insanlara bir mektup bırakabilmek için 100. yılın en anlamlı teknolojisi olan yapay zekayı kullanmayı ve daha önceki projem olan eriyen hatıralardaki bir yapının hatırasını kullanarak bunu yapmaya karar verdik diyor. Öyle bir telefon ki o yani hayatta. Ve o 4 yıl o kadar korkunç ki. Ya olacak mı? Olabilir mi? Ya bunun mental tabii beklentileri ve şeyi zor. Bunu nasıl tuttuğumu sorarsanız durmadan başka projeler üreterek.
Çok şey güzel bir hikaye gerçekten ama evet yani bu iş hep fonlanması gereken ve büyük proje meblağları gerektiren şeyler. Onu da merak ediyordum. Yani genelde tabii fonlamalarla mı ilerliyorsun yoksa bayağı müşteriye satar gibi böyle bir ürün satar gibi satabiliyor musun?
Hiç iyi bir satıcı olduğumu düşünmüyorum ama sadece...
Çünkü geçici bir şey, geçici bir sanat eseri yapıyorsun. Fişini çekince bitiyor yani değil mi?
Evet, evet tabii ama şimdi burada çok güzel bir aslında demokratik bir şeyden bahsediyoruz. Işık. Yani ışık bir kere bence dünyanın en anlamlı materyallerinden bir tanesi. Çünkü ışık olmasa bence yokuz değil mi yani? Hani bu güneşin olmadığı bir geleceği düşünmek yeteri kadar korkunç. Ama ışığın zaten kendi içindeki anlamı, derinliği hem yani teoloji olarak, matematik olarak tartışılması zor bir galiba materyal hayatta. Ama şu çok enteresan. Benim için her zaman sanat asla bir galeriye, bir müzeye girmek zorunda olmamalıydı. Yani bir sanatın galeri ve müzede olabilme ihtimali dünyanın en sıkıcı fikri geliyordu. Yani 21. yüzyılda ne kadar sıkıcıymış insanlar. Sanatı bu kapının arkasına koymak zorundalarmış gibi düşünmek kesin olacak bu yani. Bize bakacaklar, diyecekler ki ya bunlar böyle bir yere kitlemişler sanatı bir grubu. O hep bir sıkıcıydı ama şu...
Bir şey söyle. Bu podcast'ten sonra bir sürü insan bileklerini kesecek biz ne kadar sıkıcı işler yapıyoruz diye.
Ama yani o olacaktır yani. Düşünsenize bir yapılar var. İçlerinde sanat diye bir şey var. İçine giriyorsunuz ve onu deneyimliyorsunuz. Yani bu çok bilmiyorum. Yani yeteri kadar hani hayal gücük zorlanmış mı bilmiyorum. Şu çok ama daha farklı gelmişti. Acaba sanat bir mekana sahip olmasaydı. Yani mutlak mekandan kastım bir kapıyı açtığımızda arkasında sanat olmasa. Başı sonu olmasa. Herhangi bir zaman, herhangi bir yerde, herhangi bir insan tarafından. Herhangi bir beklentisi olmadan var olabilme ihtimali benim için kamusal alanda sanat olduğu ortaya çıktı. Ve 2012 yılında özellikle UCLA'daki çalışmalarımı kamusal alanda sanat üzerine yoğunlaştırdım. Disney Hall projesi de kamusal alanda sanat projesi. Dolayısıyla satmak beklentisi değil, burada kamusal alanda sanatı nasıl yapılabileceğini düşünmeye başladım. Ve ortaya şu çıktı, zaten kamusal alanda sanat hani dünyanın birçok yerinde var olan bir şey. Yani sonuçta kamusal alanda sanat yapmak, hani bronz bir heykel, harika bir heykeli ortaya koymak çok yeni bir fikir değil. Ama yeni medya ya da medya sanatlarını, teknolojiyi kamusal alana koymak zor bir şey. Çünkü teknoloji dediğimiz şeyin bilgisayara ihtiyacı var, ekrana ihtiyacı var. Ve bu teknoloji insan gibi yok olup gidebiliyor. Yani bir bronz heykel belki yüzlerce yıl var olabiliyor, temizlemeseniz bile, kuş pislikleriyle ya da hayatın başka şeyle. Ama bir dijital bir heykelin, veri heykelinin ömrü kuvvetle muhtemel 20 yıl. Ta ki biri yatırım yapmazsa. Bana bu çok şu anlamlı gelmeye başladı. Sanat her zaman bence insanlığın karşılığı olan deneyimlerin ya da takip edilen ya da o an var olan gerçekliğin yansıması. Yani teknoloji insanlığın yansıması. Bu yansıma da sanata yansımak zorunda. Öyle de böyle. Yani pigmentin bulunması da, daktilonun bulunması da ya da fotoğrafın ya da videonun bulunması da çok da farklı şeyler değiller. Dolayısıyla verinin ve yapay zekanın olması da karşılığı tabii ki sanatta olacak. Ama şu çok enteresandı. Peki nasıl olur da geçiciliği olan bir hayali kalıcı olması beklenen bir mecraya koyabiliriz? Ve bu soruyu sorarken yani 2012 yılında dedim ki bunu yapanların mentorum olması lazım. Yoksa bunu yapmak imkansız. Christian Moller, Casey Riaz, Jennifer Steinkamp gibi harika profesörlerle bir 2 yıl geçirdim. Ve bu mentorlardan kastımıza Christian Moller, robotla kamusal alanda sanat yapan biri. Casey Riaz, dünyada ilk defa yaratıcı kodla sanatçılara ve tasarımcılara ortam sağlayan bir zihin. Jennifer Steinkamp, projeksiyonla çok enteresan ve mimari boyutta işler yapan bir öncü sanatçı. Ve bu insanların yanında olmak kafamı çok açtı. Ve sağ olsunlar hakikaten gerçek bir mentor gibi hayallerime form verebildiler. Çok minnettarım bu deneyime. Ve bu deneyim sayesinde aslında kamusal alanda sanat yapılabileceğini ikna oldum. Ve 2014 yılından beri ki Disney Hall bir tanesi, 2015'te San Francisco, daha sonra işte şu an 14 tane kalıcı eserimiz var dünyanın birçok yerinde. Ve hepsi veriyi ve ekranları, teknolojiyi, kullanıyor. Ama tabii bu arada şu da oldu. Rönesans'ta olduğu gibi biliyorsunuz hatırlayanlar için Rönesans'ta belki dünyanın en iyi pigmenti, en iyi fırçası bir sanatçıya verilebilir ve bir mimar yeni yaptığı yapının tavanlarını ya da belli yerlerini o sanatçıya bir şekilde yorumlatabilirdi değil mi ya? O sanatçı da dünyanın en iyi pigmentini ve en iyi fırçasını kullandığı motivasyonla hayallerini gerçekleştirirdi. Bana da benzer bir şey oldu. Yani Bill Gates tanışması 2013. Sonrasında Nvidia diye bir yine bir firma var. Silicon Valley'sinin en çok bilinen ve şu an yapay zeka konusunda görüntü işleyen kartların da aynı zamanda öncüsü firmayla bir anda hani koleksiyonuna girmek ve hayallerin farkına varmaları. Siemens, Intel ya böyle bir anda bir yeni bir evren açıldı. Yani aslında teknoloji devleri bu hayallerin üretilmesine destek vermeye hazırlarmış. Bu insanların amacı sadece ürün yapmak değilmiş. Onların da soruları varmış. Onların da çalışanları sadece ekosistemlerinde sıkıcı ürünler yapmak değil, soruları sormak istiyorlarmış. Ya bu çok enteresan. İşte Google'la işte devam eden yapay zeka. Bu galiba bütün bu trajektoriyi değiştirmeye başladı. Yani kamusal alanına da tabii ki yansıdı. Eğer ben dünyanın en iyi yapay zeka ürününü kullanabiliyorsam tabii ki yapacağım iş yapay zekayla, hatıralarla, sinir bilimle olmalı. Yani ya da neden robot kullanarak bu hayali gerçekle... Hani her şey birbiri ardına çok doğal olarak eklendi demek istiyorum. Yani böyle bir son 6-7 yıl...
Her şey çok doğru zamanda karşına çıkmış ve sen de çok doğru zamanda doğru çabaları gösterip doğru adımları atmışsın gibi duruyor. Şunu merak ediyorum. Bütün bu süreçler içerisinde süreçleri yönetmek adına yani teknolojik anlamda değil de kendi kendine öğrendiğin en büyük maharetin nedir?
Sanıyorum soru sorabilmeyi öğrenmek. Yani biraz daha aslında çok temel bir belki beklenti ama birazcık aslında bu rahatsız olabilmek yani. Hani eğer bir şey nasıl yapacağımı biliyorsam genelde başlamıyorum bile. Yani bu çok zor bir kavram ama Frank Gehry'de ben de bunu çok duymuştum hani birebir sohbetimizde de. Hakikaten bir projeyi nasıl yapacağımı biliyorsam asla başlamıyorum diyebilirim yani.
Peki kamusal alanda yaptığın eserlerle çok böyle basit bir şekilde özetlemen gerekirse vermek istediğin net ve kısa bir mesaj var mı? Yani bırakmak istediğin izlenim ne?
Yani benim için galiba hayat sorgulayan biri olarak ve hayatın sıkıcılığı düşünmeyen, sorgulamayan insanların tahminen maalesef kavramı olabiliyor. Bir şekilde kamusal sanat özellikle şuna çok iyi geldiğini düşünüyorum en azından kendi adıma. Soru sordurabilme ihtimali, ilham verebilme ihtimali ve en azından hayatın sonuçta lineer bir kavram gibi gözüküyor ama non-lineer yaşayan yani çizgisel olan ama çizgisel olmayan düşünce yöntemiyle var olan bir gerçeklik. Kierkegaard'ın dediği gibi yani hayat ileri doğru giden ama arkaya doğru bakarak anlaşılabilen bir şey olduğu söyleniyor. Birincisi geleceği hatırlayabilir miyiz? Yani geleceği hatırlayabilme ihtimali gerçekten var mı? İkincisi acaba bu görülmeyeni görmek, yaşanmayanı yaşayabilme ihtimali bizlere yeni sorular sordurabilme ve görülmeyeni görebilme ihtimalini bir şekilde hayata sokabilme ihtimali gerçekten bizi başkalaştırabilir mi? Değiştirebilir mi? İyi anlamda hani evreka durumunu daha fazla yaratabilir mi? Bir diğeri sanıyorum sanatın herkes için, her yaş için ve her kültürün için olabilme ihtimali var mı? Bu son soru çok zor, bunun farkındayım. Çünkü sanat dediğimiz zaman egosentrik ve kuvvetle muhtemel bir sanatçının kendi dertlerine boğuştuğu bir deneyimi uzaktan izleyen insanlar olabiliyoruz ama sanat gerçekten herkes ve her şey için olabilir mi sorusu benim zihnimi son derece zorluyor. Ve bence bunun daha bizi birleştiren aslında bu kültürleri birbirinden ayıran gerçekliğin yok olduğu, birleştiği ve insanın makine değil de makinenin insan olabilme ihtimalini sorgulayan bir gerçeklik tartışılabilir mi diye hep hayal ediyorum. Ve bence sanatın, en azından yaptığım sanatın içerisinde bu soruların olduğunu, okunabildiğini hayal ediyorum. Bir yandan da tabii şu çok büyük bir soru gibi geliyor. Hani sanatın herkes, her şey, her kötü şey olabilme ihtimali. Yani nasıl bir dil oluşturmak gerekir ki herkes gerçekten bir şey çıkarabilir. Çünkü şu çok iyi biliniyor ki yani özellikle kavramsal sanatta kavramların anlaşılamadığı çok fazla eser var. Ve insanların bir eseri deneyimlerken maalesef hiçbir şey anlamama ihtimali kuvvetle muhtemel. Bu gerçeklik değil de yani sanatın bu üretim yöntemleri değil de teknoloji gibi hani kullandığımız sistemlerin yani sahibi olmadığımız ve kapatamadığımız bir gerçekliğin içinde yaşadığımız bir 21. yüzyılda sanat da bunu yansıtabilir mi? Ya bunlar her zaman bence yani sadece benim değil birçok sanatçının şu anda bir eminim ki zihninde dönen sorulardır. Ben kendim burada sorumlu hissediyorum.
Bu kadar dijital teknolojilerle iç içe olan birisi olarak sana dijital well-being, dijital esenlik dediğim zaman aklına ne geliyor?
Tabii nerd biri olarak sanırım bilgisayar ışığından
o benim
bilgisayar ışığından güneş ışığına giden yolculuk gibi oluyor ama ya sanıyorum güneş ışığına çıkabilmek için olabildiğince ya meditasyon çok yapıyorum bu arada. Yani bu içinde olduğum gerçeklik özellikle bu son 4 yılda yapay zeka ile beraber gerçekten zor olmaya başladı. Yani zordan kastım çok fazla ihtimal var elinizde. Sonsuzluk var. Yani sonsuzluk içinde ilk defa hayal etmeniz gerekiyor, üretmeniz gerekiyor. Nerede, ne zaman durmak, niye yapmak, neden yapmak, neden ne öğrendiğinizi nasıl öğrenebilmek? Ya bunlar çok da bir zorlayıcı sorular. Bunlar ağır gelebiliyor. Zihnimize, hepimize geldiğini hayal ediyorum. Ben kendi adıma meditasyonla bir şekilde bu gerçekliğe karşı zihnimi rahatlatmaya çalışıyorum. Sonuçta özellikle son dönemde bilinç, rüyalar, hatıralar üzerine çok derin araştırmalar yapıyorum. İşte Imperial College'la nasıl halüsinasyon görüyoruz, nasıl öğreniyoruz. UCLA ile şu an inanılmaz bir sinir bilim alanında araştırmanın da bir parçasıyım. Ya çok zor sorular soruyoruz yani kendimize. Hani yıpratıyoruz yani zihnimizi iyi anlamda. Bu tabii zor oluyor. Bununla karşılaştığım zaman meditasyon şu an için bulduğum en anlamlı mental ilaç gibi geliyor bana. Bir yandan da tabii gün düşü değil mi? Daydreaming. En iyi meditasyonlardan bir tanesi. Yani başıma gelen sanırım çocukluktan beri en güzel deneyim.
Yani senden gelen bütün bilgileri özümsemeye, anlamaya ve bir yerlere oturtmaya çalışıyorum. Tabii ki birçok şey havada kalıyor birebir içinde olmayınca. Hala hepimiz için çok yeni teknolojiler. Çok farklı bir yol çizmişsin gerçekten kendine ve belli ki dişinle tırnağınla kaza kaza yolunu ilerletiyorsun. Çünkü önünde gidilmiş bir yol da yok anladığım kadarıyla. Mentörlerin var ama mentörlerin de senin fikirlerini deneyip biraz seni push etmek yönünde ancak destek olabiliyorlar. Hala bir şeyleri önderlik eden sen oluyorsun. Bütün bu süreçler içerisinde çok şey öğrenmiş olmalısın kendinle ilgili. Hemen güldün, ne aklına ne geldi diye merak ediyorum.
Yani öğrendiğim en değerli şeylerden bir tanesi. Onu hep anlatmaya çalışıyorum ama sanırım birçok eğitmen için ya da bir şekilde paylaşmayı anlamlı kılan hayatın bence paylaşmak mutluluk paylaşmaktır çok mantıklı bir önerme ve özellikle de tabii ki hayatı paylaştığım ailem, sevdiklerim, eşim. Yani bunlar olmasaydı zaten yaptığım şeyin çok anlamı olduğunu sanmıyorum. Yani egosentrik bir beklentiyle bunların yapılıyor olma ihtimali sanırım korkunç bir şey olurdu yani. Dolayısıyla aslında egoyu veriden ayırmakla egoyu kişiden ayırmak arasında kendini ayırmak arasında çok aslında çok fark yok. Bu da bir yolculuk yani aslında. Hani tabii bunu teolojik olarak baktığımızda bunu tabii ki kullanan, yapan hani binlerce yıllık eski uygulamalar ve deneyimler mevcut ama bunu özellikle makine zekası döneminde yapabilmek, yani makinelerin bile öğrenebildiği bir yüzyılda bunu nasıl yapabiliyor olmak benim için hala çok büyük bir yolculuk yani. Bu yolculuk içerisinde hayatın da anlamını katmaya çalışmak, içinde bulduğumuz gerçekliği tekrar yorumlamabilme ihtimali bu tabii bir yanda her şeyi daha karmaşıklaştırıyor ama bir yandan da
keyifli hale de getiriyor, evet.
Anlamlandırıyor.
Aslında hepsi bir anlam bulma çabası gibi sonuca baktığında.
Sanıyorum yani işte bu yolculuğun galiba orada değeri arttığını hayal ediyorum. Ve bunu da tek kendi adına değil de birçok kişi adına yapabilmek galiba daha işte o hala aynı yere gidiyor aslında çok çocukça o hissiyat. Hadi şuraya gidelim, hadi burayı keşfedelim. Burayı gördük mü? Burada bu varmış. Hani o çok çocukça bir deneyim ama hakikaten onu saklayabilmek yani biraz da. Ve o yüzden hikayelere çok inanıyorum, çok güveniyorum. Yani hikayelere ihtiyacımız var ve o hikayeler yapay zekadan da çıkabilir. Bir insanın başına düşen saksıdan da çıkabilir ama bir şekilde bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sonuçta belleksiz bir insanlık olamayacağı için o belleğin içine daha faydalı nasıl olunabilir diye soruluyor. galiba zihnimin bir yerlerinde her zaman.
Anlattığın şeylerde inanılmaz olasılıklardan ve bizim aklımızın alamayacağı durumlardan bahsediyorsun. Peki sence yapay zeka ya da makine zekasının yapamayacağı şeyler ne? Yani ne olursa olsun insanda kalması gerekiyor dediğin şeyler var mı?
Tabii yani şu an için çok net bir gerçeklik ki eminim dünyanın bir yerinde hani militer seviyede yani askeri seviyede ya da milyar dolarlar seviyesinde birileri şu an AGI denen yani genel yapay zekayı bulmaya çok yakın. Ya bu bir gerçek. Özellikle kuantum bilişim sayesinde kuvvetle muhtemel insanoğlu düşünen makineleri karşısında yakın gelecekte görecek. Ya bu çok uzun. Ya bu artık öngörü falan değil yani. Bu gerçekliğe dönüşmüş, bürünmüş bir deneyim. Benim burada merak ettiğim şey gerçekten de özgür irademiz ne olacak? Yani özgür irade kendi başlı başına bizlere ait, insana ait bir kavram. Fakat çok gerçek bir korku gibi bu. Makineler bizlere yön verebiliyor. Ya ben şu an bir markete gitme deneyimim içerisinde hangi ışıkta ne kadar hangi ışıkta durabileceğimi, ışıkta dururken hangi aplikasyondan hangi uyarının gelebileceğini, neye basmamı, neyi almak istediğimi, neyi söylemek istediğimi bir şekilde kontrol edebilen bir sistemin, benden daha büyük bir sistemin, benden daha bilgili bir sistemin içinde olduğunu fark etmeye başladığımda, ki bu çok zor değil, biraz düşünmek yetiyor, özgür iradeye ne olacağını düşünmeye başlıyorum. Yani bir makinenin özgür iradeyi kontrol edebilme ihtimali ya da bir makinenin bir gün düşünmeyi düşünme ihtimali ve eğer bir makine bir gün düşünebiliyorsa ve o makine bir gün sanat yapıyorsa ve o yaptığı sanatı kabul ediyorsak teknik olarak bence o makinenin yaşadığını ifade ediyoruz. İşte ben bugünleri
sana
daha çok merak ediyorum.
Sonsuz rakip çıkacak o zaman.
Ama bu zaten
sanat yaparken.
Ben istesen de istemesen de tasarlanmış bir gerçekliğin içindeyiz. Ve benim merak ettiğim hani ah başımıza neler gelecek değil de peki bununla başka ne yapabiliriz? Yani korkmaktan, ürkmekten. Ben galiba o yüzden hani kimse optimist, aşırı optimistsin. Hani hataları yanlışları, hayır hepsini görebiliyorum. Ama mevzu o değil ki yani. Hani bence hata, yanlış, eksik görebilmek bence çok kolay bir şey. Çünkü refleksimiz yani. Çünkü yaşamak zorunda olan varlıklarız yani. Düşmemek için, kafamızı çarpmamak için reflekslerimiz neyse bence. Teknoloji aha bize bunu yapabilir, bana hiç heyecanlı gelmiyor yani. Ya da Elon Musk'ın çok komik, sığ, yapay zeka bizi mahvedecek kavramı bana hiç mantıklı yani hiç... Yani heyecan vermiyor. Evet olabilir ama yani bu düşmek gibi bir şey yani. Peki başka ne yapabilirim? Eğer zıplayabiliyorsam. Olimpiyatlar niye orada?
Tam oyun alanındaki çocuk gibi.
İşte olimpiyatlar niye var o zaman yani? O adam o sırık attı. Yani o an o insan o efsane hareketi milisaniye seviyesinde insanlığın en ucuna gitmeye çalışırken düşmeyi düşünmüyor mu yani? Hani çok çok saçma geliyor o yüzden sadece korkularla yaşama ihtimali. Burada baktığım zaman tabii sonsuz olasılıklar var ve onların içinde var olmak, bunları anlayabilmek, sanatla bunu yapabilmek, sadece hani düşünmek değil, üretmek de bence gerekiyor. Çünkü düşünmek başlı başına bence artık yetmiyor. Yani herkes düşünebilir, herkes spekülasyon yapabilir ama üretmemiz de gerekiyor, deneyimlememiz de gerekiyor bu düşünceyi diye düşünüyorum, konuşmak dışında. O zaman daha heyecanlı oluyor galiba.
Bu durumda yapay zekanın aydınlık yüzünü temsil ediyorsun benim gözümde.
Yani elimden geldiği kadar ama bunu tabii ki kesinlikle cahilce işler kötü gidebilir de farkındayım. Yani bunun bizler bir ürünüz artık ve bunun da kötü bir şey olduğunun ve kötülüklerin içinde var olma ihtimalinin özellikle bundan muhakkak eksik, yanlış, etik olarak problemli çıktıların olabileceğinin farkındayım. Hani bunları kesinlikle yok saymıyorum ama hakikaten bunun dışında başka ne yapabiliriz sorusunu sormak zorundayız.
Evet. Son olarak son soruma geldim. Bütün konuklarıma sorduğum soru. Bütün bu yaşadığın tecrübeleri ışığında, öğrendiklerin ışığında okullarda öğretilmiş olması gerekir diyeceğim bir şey var mı?
Keşke öğrenmeyi öğrenmek daha iyi öğretilseydi. Ben burada kendi adıma çok şanslıyım. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum ve çok değerli hocalarla hakikaten hiç... Sevgili Demet Kır hocam var, matematik hocam. Hep anıyorum kendisini. Kendisi sayesinde matematiği belki de...
İzledim ben o yayınınızı.
Hakikaten kendisi çok değerli bir yani. Birçok her hocam çok değerli. Hepsine ayrı ayrı tekrar çok hatırlıyorum ama... Çok güzel bir şey söyledi. Kendisi izin vermekten bahsetti. Yani izin vermek o kadar önemli bir kavram ki eğitim sistemlerinde. Çünkü bazı hayaller, bazı insanlar, bazı kavramlar ve sistemler kendisiyle uyuşmayabilir. Ve bu uyuşmazlık içinde izin verebilme yetisi hocalara, mentorlara ve kahramanlarımıza ait. İşte bu olduğu zaman
ve bu doğru zamanda olduğu zaman ve gerçekten çalıştığı zaman muazzam şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu tabii ki nasıl, nerede, nasıl, ne zaman, nasıl olur bunu algoritmayla anlatamayabilirim ama bunun olma ihtimalini saklayabilmek bir güç gibi, hı hı, eğitim sistemlerinde çok önemli. Yani kodu öğrenmek vesaire, bunlar artık hani yani herkes her şeyi her zaman öğrenebiliyor. Bilgiye ulaşmak bence artık bir sıkıntı değil ama bilgiyle ne yapacağımızı gösteren insanların ne olması daha çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle sanıyorum hayal gücünün gerçekten çok önemli olduğunu, yani hayal kurmaktan vazgeçmemenin bir sıkıcı bir spor yaklaşımından değil de keyif alınan bir gerçeklik olduğunu anlatan, öğreten, zihinlerle dolu bir eğitim sistemi, eski yeni, yani hani sonuçta akademik dünya çok yavaş maalesef. Akademi dediğimiz şey kaç yüzyıllık sıkıcı bir aslında sistem yani. Ama bunun dışında da düşünebilen, üretebilen insanlar yaratmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben 5 yıldır bu arada 21-24 yaş arasına ders veriyorum ve orada bunu da çok benzerine çıkarıyorum. Yani hiçbir zaman ne akademik kurallara uyuyorum ne okulun beklediklerini yapıyorum. Çok da hiç yani gerçekten de hiç sıkıntı yaşamadım. Yani hiçbir tane kötü yorum almadım. Demek ki insanlar aslında biraz sistemlerin dışına çıkabilmeyi öğrenmekten, var olan tasarlanan gerçekliği biraz kırabilmekten, bakılmayana bakmaktan, görülmeyeni görmekten, sorulmayanı sormaktan keyif almayı öğrendikleri zaman yeni bir şey ortaya çıkıyor. İşte o yenilikten keyif alan nesilleri ortaya çıkarmak bence sanırım bu sistemlerin başına gelen en içlerden biri olabilir.
Evet, amin diyerek bitiriyorum. Evet, o kadar çok kalıplara sokulmaya çalışıyoruz ki tek tipleştiriliyor düşünme şeklimiz. Birazcık sivri olan taraflar hemen törpüleniyor. Evet, çok kıymetli yani söylediğin şeyler o anlamda. Ve çok da şanslısın böyle bir öğretmenlere denk geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Sorularımı sordum. Keyifli bir sohbetti, kafa açıcı bir sohbetti benim için. Umarım dinleyenler için de böyle olur.
Şahane sorular için ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere Refik. Tekrar teşekkürler geldiğin için.
Sevgiler, selamlar. Ben teşekkür ederim.
Otodidak Podcast'i dinlediniz. Medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol konuğumdu. Bu podcast'ten keyif aldıysanız daha çok insana ulaşabilmesi için dinlediğiniz uygulama üzerinden takip almayı, puanlayıp yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.